Ayrım 4.
Aklına gelen ve başını döndüren başka şeyler de vardı sonra. Pazar sabahları rüyayla oynamak, gizli geçit, görmedim için yukarı kata çıktığında, arada bir de olsa mavi geceliğiyle gördüğü güzel Suzan yenge, annesi oluyordu, daha iyi. Avukatlık ve Afrika hikayelerine bayıldığı Melih amca, baba, daha iyi. Aynı yaşta olduklarına göre rüyada ikiz kardeş, burada aklı korkutucu sonuçları irdelerken kararsızlıkla duralıyordu. Sofra toplandığında Galip BBC'den televizyoncuların Celal'i aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. Ama bu söz beklediği gibi Celal'in adreslerini ve telefon numaralarını herkesten sakladığı ve sayılar hakkında çeşitli söylentilerin dolaştığı İstanbul'un dört bir köşesindeki apartman dairelerinin yerleri ve nasıl bulunabileceklerinin ilişkin dedikoduları yeniden alevlendirmedi. Birisi söylemişti, kar yağıyordu. Böylece sofradan kalkıp her zamanki koltuklarına gömülmeden önce ellerinin tersiyle araladıkları perdelerin soğuk karanlığı arasından hafif kar tutmuş arka sokağa baktılar. Sessiz, temiz kar. Celal'in okuyucuları ile eski Ramazan akşamları özlemini paylaşmaktan çok alay etmek için kullandığı bir sahnenin tekrarı. Galip kendi odasına çekilen Vasıf'ın peşinden gitti. Vasıf büyük yatağın kenarına oturdu, Galip karşısına. Vasıf beyaz saçlarında gezdirdiği elini omuzuna sarkıttı. Rüya. Galip göğsüne bir yumruk attı ve boğulurcasına öksürür gibi yaptı. Öksürüklü hasta. Sonra ellerini birleştirerek yaptığı yastığa başını bükerek yasladı. Yatıyor. Vasıf yatağın altından büyük bir karton kutu çıkardı. 50 yılda biriktirdiği gazete ve dergi kesiklerinden bir seçki, belki de en iyileri. Galip onun yanına oturdu. Sanki Vasıf'ın öbür yanında da Rüya oturuyormuş gibi, sanki onun gösterdiklerine birlikte gülüyorlarmış gibi kutudan gelişigüzel çektikleri resimlere baktılar. 20 yıl önce tıraş kremi reklamı için yüzünü köpeğe bulamış, sonra da kornerden gelen topa kafayla vurduktan sonra beyin kanamasından ölmüş ünlü bir futbolcunun sabunlu gülümseyişi, askeri darbeden sonra Irak lideri Kasım'ın ünlü üniforması içinde dinlenen ölüsü, ünlü Şişli Meydanı cinayetinin temsili bir resmi, aldatıldığını 20 yıl sonra emekliliğinde anlayan kıskanç albay, günlerdir izini sürdüğü çapkın gazeteciyi arabadaki genç karısıyla birlikte kurşunlayacaktır derdi Rüya, radyo tiyatrosu taklidi sesiyle. Başbakan Menderes kurbanlık deveyi bağışlarken arkada muhabir Celal deveyle birlikte başka bir yere bakıyor. Galip eve dönmek için tam kalkacaktı ki Vasıf'ın kutudan el alışkanlığıyla çektiği Celal'in iki eski yazısı gözüne çarptı. Alaaddin'in dükkanı ve Cellat ve Ağlayan Yüz. Uykusuz geçecek gece için okuma hazırlığı. Yazıları Vasıf'tan ödünç almak için çok fazla mim yapmasına gerek kalmadı. Esma Hanım'ın getirdiği kahveyi içmemesini anlayışla karşıladılar. Demek ki karım evde hasta ifadesi fazlasıyla yüzüne sinmişti. Açık kapının eşiğindeydi. Melih amca bile evet gitsin gitsin demişti. Hale hala karlı sokaktan dönen kedisi kömüre eğilmişti. İçeriden bir daha seslendiler. Geçmiş olsun de, geçmiş olsun de Rüya'ya selam söyle, Rüya'ya selam söyle. Galip dönüş yolunda dükkanının kepengini indiren gözlüklü terziyle karşılaştı. Kenarlarından küçük buz parçaları sarkan sokak lambasının ışığında selamlaştılar ve birlikte yürüdüler. Geç kaldım dedi terzi, belki de aşırı kar sessizliğini bozmak için. Hanım evde bekliyor. Soğuk dedi Galip de ona. Ayaklarının altında ezilen karı dinleyerek sokağın köşesindeki apartmana ve apartmanın üst köşesindeki yatak odasının soluk başucu lambasının ışığı gözükene kadar birlikte yürüdüler. Kah kar yağıyordu, kah karanlık. Salonun ışıkları da Galip evden çıkarken bıraktığı gibi kapalıydı. Koridordakilerse açık. Galip eve girer girmez çay için ocağa su koydu. Paltosunu, ceketini çıkarıp astı. Yatak odasına girip soluk lambanın ışığında ıslak çoraplarını değiştirdi. Sonra yemek masasına oturup Rüya'nın kendisini terk ederken yazıp bıraktığı mektubu bir daha okudu. Yeşil tükenmezle yazılmış mektup hatırladığından da kısaymış. 19 kelime. 4. Bölüm. Alaaddin'in dükkanı. Bir kusurum varsa o da konu haricine çıkmaktır. Biron Paşa. Ben pitoresk bir yazarım. Sözlüklere baktım ama pek de çözemedim bu kelimenin anlamını. Ben yalnızca havasını seviyorum. Hep başka şeyleri anlatmayı düşledim. Atlı silah şörleri, puslu bir sabah karanlık bir ovanın iki ucunda birbirlerine saldırmak üzere hazırlanan 300 yıl öncesinin ordularını, kış geceleri meyhanelerde birbirlerine aşk hikayeleri anlatan mutsuzları, karanlık şehirlerin içinde bir esrarın peşinde kaybolan aşıkların bitip tükenmeyen maceralarını anlatmayı düşledim hep. Ama Allah bana başka türlü hikayeler anlatmam gereken bu köşeyle siz okurlarımı verdi yalnızca. Karşılıklı idare ediyoruz. Hafızamın bahçesi kurumaya başlamasaydı belki hiç de şikayetçi olmayacaktım bu durumdan. Ama elime kalemi her alışımda gözlerimin önünde gene benden bir şeyler bekleyen siz okurlarımın yüzleri ve çorak bir bahçede hepsi bir bir benden kaçan anılarımın izleri canlanıyor. Hatıra yerine onun yalnızca bir iziyle karşılaşmak, sizi bırakıp gitmiş ve hiç dönmeyecek sevgilinin koltuğun üzerinde bıraktığı izine gözyaşlarıyla bakmaya benziyor. Alaaddin'le konuşmaya böyle karar verdim. Gazetede kendisinden söz edeceğimi ama önce bir görüşme yapmak istediğimi öğrenince kara gözlerini açarak dedi ki, ''Abi, şimdi bu benim aleyhime mi olacak?'' Olmayacağını anlattım. Nişantaşı'ndaki dükkanın hayatımızda tuttuğu yeri anlattım. Küçük dükkanında sattığı binlerce, on binlerce çeşit malın hepimizin hafızalarında nasıl renk renk, koku koku, cap canlı kaldığını anlattım. Evlerinde, yataklarında hasta yatan çocukların kendilerine Alaaddin'in dükkanından hediye, oyuncak ya da kitap, kurşun asker, kırmızı saçlı çocuk ya da resimli roman, Kinova'nın dirildiği 17. sayısı, almaya giden annelerinin dönüşünü nasıl sabırsızlıkla beklediklerini anlattım. Çevredeki okullarda son zilin çalmasını bekleyen binlerce öğrencinin hayallerinde çoktan çaldırdıkları o zilden sonra o dükkana hayallerinde nasıl girip içinden futbolcu, Galatasaraylı Metin, güreşçi, Hamit Kaplan ya da film artisti, Jerry Lewis, çıkan gofretlerden aldıklarını anlattım. Akşam sanat okuluna gitmeden önce tırnaklarındaki soluk ojeyi çıkarmak için küçük bir şişe aseton alan kızlarım, yıllar sonra yavan bir evliliğin yavan bir mutfağında çocuklar ve torunlar arasında, mutsuzluklu ilk gençlik aşklarını hatırladıklarında, Alaaddin'in dükkanını nasıl uzak bir masal gibi hayal ettiklerini anlattım. Çoktan bizim eve gelmiş, karşılıklı oturmuştuk. Alaaddin'e dükkanından yıllar önce aldığım yeşil bir tükenmez kalemle kötü çevrilmiş bir polisiye romanın hikayesini anlattım. İkinci hikayenin sonunda kitabı hediye ettiğim ve çok sevdiğim kahraman hayatının sonuna kadar o polisiye romanları okumaktan başka hiçbir şey yapmamaya mahkum olmuştu. Tarihimizi bütün doğunun tarihini değiştirecek bir kumpası, bir hükümet darbesini planlayan yurtsever subaylarla gazetecilerin ikisinin ilk tarihi toplantılarından önce Alaaddin'in dükkanında nasıl buluştuklarını anlattım. Bir akşam vakti bu tarihi buluşma gerçekleşirken tavana doğru yükselen kitap ve kutu kuleleriyle kaplı tezgahının arkasında Alaaddin'in hiçbir şeyden habersiz ertesi sabah iade edeceği gazeteleri ve dergileri parmaklarını tükürükleyerek saydığını anlattım. Vitrinine ve kapısının önündeki kestane ağacının iri gövdesine sararak sergilediği dergilerde poz veren yerli ve yabancı çıplak kadınların, kaldırımlardan dalgın dalgın geçen yalnız erkeklerin o gece görecekleri rüyalarda, tıpkı binbir gece masallarındaki o hiç doymayan esir kızlar ve padişah karıları gibi fink attıklarını anlattım. Konu binbir gece masallarından açıldığı için adını taşıyan hikayenin aslında binbir gecenin hiçbirinde anlatılmadığını ama Anthony Gallant tarafından kitap 250 yıl önce batıda ilk yayımlanırken sayfaların arasında el çabukluğu marifet sıkıştırılıverdiğini anlattım. Aslında hikayeyi Gallant'a Şehrazat'ın değil ama onun Hanna dediği bir Hristiyan'ın anlattığını anlattım. Ama aslında Hanna'nın Johanna Diab adlı Halepli bir alim olduğunu ve hikayesinin bir Türk hikayesi olduğunu, büyük bir ihtimal İstanbul'da geçtiğini ve bunun da içindeki kahve ayrıntısından anlaşıldığını anlattım. Ama aslında insanın artık hiçbir zaman hikayenin aslı hangisidir, hayatın aslı hangisidir anlayamayacağını anlattım. Çünkü aslında her şeyi unuttuğumu, her şeyi unuttuğumu, her şeyi unuttuğumu anlattım. Çünkü aslında yaşlı, mutsuz, huysuz ve yalnız olduğumu ve ölmek istediğimi anlattım. Çünkü aslında Nişantaşı meydanından akşam trafiğinin gürültüsü ve radyodan insanı kederle gözyaşlarına boğan bir müzik geliyordu. Çünkü aslında ben de bütün ömrüm boyunca hikaye anlattıktan sonra ölmeden önce Alaaddin'den unuttuğum her şeyin, dükkanındaki kolonya şişelerinin, damga pullarının, kibritlerin üzerindeki resimlerin, naylon çorapların, kartpostalların, artist resimlerinin, seksoloji yıllıklarının, firketelerin ve namaz kitaplarının hikayelerini bir bir dinlemek istediğimi anlattım. Hayal hikayeler içine düşmüş bütün gerçek kişiler gibi Alaaddin de dünyanın sınırlarını zorlayan gerçek dışı bir yan ve kurallarını zorlayan yalın bir mantık vardı. Basının dükkanına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu açıkladı. 30 yıldır günde 14 saat vızır vızır işleyen köşedeki dükkanında çalışıyor. Pazar öğleden sonraları herkes radyodaki futbol maçını dinlerken saat 2.30 ile 4.30 arasında evinde uyuyordu. Asıl adının başka bir şey olduğunu ama bunu müşterilerinin bilmediğini anlattı. Yalnız Hürriyet gazetesi okuduğunu anlattı. Dükkanında siyasi buluşma olamayacağını çünkü tam karşısında Teşvikiye karakolunun bulunduğunu ve siyasetle de ilgilenmediğini anlattı. Dergileri tükürükleyerek saydığı da doğru değildi. Dükkanının bir efsane ya da masal köşesi olduğu da. Bu tür yanılgılardan şikayetçiydi. Bazı yoksul ihtiyarlar vitrinindeki oyuncak plastik saatleri gerçek saat sanıp ucuzluğuna şaşarak heyecanla içeri dalıyorlardı. Salonda at yarışı alıp oynayan ya da kendi elleriyle seçtikleri milli piyangodan gene bir şey çıkmayınca öfkeye kapılan bazıları bu oyunları Alaaddin'in imal ediyor sanıp gürültü çıkarıyorlardı. Naylon çorabı kaçan kadın da, yediği yerli çikolatadan bütün derisi pul pul dökülen çocuğun anası da, okuduğu gazetenin siyasi görüşlerini beğenmeyen okur da, imalatçı değil yalnızca bir aracı olan Alaaddin'i suçluyorlardı. İçinden kahve değil, kahverengi ayakkabı boyası çıkan paketten Alaaddin sorumlu değildi. Şu sesli Emel Sayın'ın ilk şarkısından sonra sarsıla sarsıla boşalıp akarak transistörlü radyoyu kapkara bir sıvıyla berbat eden yerli pilden Alaaddin sorumlu değildi. Nereye gidersen git hep kuzeyi göstereceğini, hep teşvikiye karakolunu gösteren pusuladan Alaaddin sorumlu değildi. İçinden hülyalı işçi kızın aşk ve evlilik mektubu çıkan Bafra paketinden de Alaaddin sorumlu değildi. Ama paketi açan badanacı çırağı mutlulukla etekleri zil çalarak koşa koşa gelmiş, elini öperek Alaaddin'den nikah şahidi olmasını istemiş ve kızın adını ve adresini sormuştu. Dükkanı bir zamanlar İstanbul'un en iyi denilen bir semtindeydi. Ama müşterileri her zaman şaşırtırdı onu. Sıra diye bir şey olduğunu hala öğrenememiş kravatlı beylere şaşıyordu. Öğrendiği halde bekleyemeyenlere dayanamayıp bağırıyordu. Otobüsün köşeden her gözüküşünde 3-5 kişi yağmacı Moğol askeri heyecanıyla bilet bilet aman çabuk bilet diye bağırarak dükkana daldığı, etrafı dağıttığı için otobüs bileti satmaktan vazgeçmişti. Milli piyango seçerken kavgaya tutuşan 40 yıllık karı kocalar, bir paket sabun almak için 30 çeşidini koklayan boyalı kadınlar, düdük almadan önce bütün bir kutuyu tek tek öttüren emekli subaylar görmüştü. Ama alışmıştı artık, aldırmıyordu. En son sayısı 11 yıl önce çıkmış bir fotoromanın eski sayılarından biri yok diye söylenen ev kadınına, posta pulu almadan önce arkasını yalayarak zamkının tadına bakan şişman beyefendiye ve krepondan yapma karanfili kokmuyor diye ertesi gün öfkeyle geri getiren kasap karısını aldırmıyordu artık. Dişleriyle tırnaklarıyla kurmuştu bu dükkanı. Yıllarca eski Texas ve Tom Mix'leri kendi eliyle ciltlemiş, sabahları bütün şehir uyurken dükkanını açıp süpürmüş, gazete ve dergileri kapıya ve kestane ağacına mandallamış, en son yenilikleri vitrinine yerleştirmiş, istiyorlardı en tuhaf malları, mıknatıslı aynası yaklaştırılınca dönen oyuncak balerinleri, üç renkli ayakkabı bağlarını, gözlerinde mavi ampuller yanan alçıdan küçük Atatürk heykellerini, Hollanda değirmeni şeklinde kalem tıraşları, kiralık eve Bismillahirrahmanirrahim levhalarını, içinden birden yüze numaralı kuş resimleri çıkan çam aromalı cikletleri, yalnızca kapalı çarşıda satılan pembe tavla zarlarını, Tarzan ve Barbaros çıkartmalarını, futbol takımlarının rengindeki bir kukuletaları, kendi de mavi renkte birini 10 yıl giymişti, bir ucu ayakkabı çekeceği, öbür ucu gazoz açacağı olan demir aletleri, müşterilerine sunabilmek için yıllarca bütün İstanbul'u karış karış, dükkan dükkan gezmiş, en akla hayale sığmaz isteklerde bile gül suyu kokulu o mavi mürekkeplerden var mı sizde? Acaba şarkı söyleyen yüzüklerden bulunur mu? Yok dememiş, sorulduğuna göre bir örneği vardır diye düşündüğü için yarın getiririz deyip defterine not almış, ertesi günde şehrin içinde bir esrarı aramaya çıkan yolcu gibi dükkan dükkan sorup arayıp bulmuştu. İnanılmayacak ölçülerde satan fotoromanlarla ya da resimli kovboy hikayeleriyle ya da boş suratlı yerli artist resimleriyle yorulmadan para kazandığı dönemler de olmuştu. Kahvenin, sigaranın kara borsaya düşüp rahatının kaçtığı kuyruklu, soğuk, yavan günleriydi. Dükkanından baktığında kaldırımdan akan insanların hiç de öyle olduğunu anlayamazdın ama bir ne bileyim idi insanlar. Bir bakıyordun, hepsi ayrı bir havada gözüken o kalabalık, hep birlikte bir müzikli sigara kutusu merakına kapılıyor, derken Japonya'dan gelen küçük parmağın büyüklüğünde dolma kalemleri kapış kapış kapışıyorlar. Ertesi ay ise hepsini unutup tabanca biçimindeki çakmaklardan öyle bir almaya başlıyorlardı ki Alaaddin yetişemiyordu. Sonra bir plastik ağızlık modası başlıyor, bütün millet içtiği sigaranın iğrenç siftini sapık bir bilim adamı zevkiyle seyrederek 6 ay saydam ağızlık kullanıyor. Derken onu bırakıp sağcısı solcusu, dinsizi dindarı, Alaaddin'den boy boy renk renk tesbih alıp her yerde çekmeye başlıyor. Bu fırtına dinip Alaaddin elinde kalan tesbihleri iade edemeden bir rüya modası çıkıyor. Herkes rüyaları yorumlayan küçük kitapçı alabilmek için kapıda kuyruk oluyorlardı. Bir Amerikan filmi gelir, bütün gençler kara gözlü kalırdı. Bir gazete haberi çıkar, bütün kadınlar dudak kremi, bütün erkekler imamlara yakışır takkelerden isterdi. Ama çoğu zaman istekler hiç anlaşılmayan bir şekilde bir veba gibi yayılırdı. Niye binlerce, on binlerce kişi aynı anda radyoların, kaloriferlerinin üstüne, arabalarının arka camının önüne, odalarına, iş masalarına, tezgahlarına o tahta yelkenlileri yerleştirmeye başlamıştı? Anne çocuk, kadın erkek, ihtiyar genç, herkesin hep aynı resmi, gözünden kocaman bir damla yaş akan mahzun ve Avrupa suratlı çocuk resmini anlaşılmaz bir istekle alıp duvarlara, kapılara asmasını nasıl anlamak gerekiyordu? Bu millet, bu insanlar bir tuhaf diye Alaaddin'in bulamadığı kelimeyi ben yetiştirdim. Anlaşılmaz diye, hatta korkutucu diye. Çünkü kelimeleri bulmak Alaaddin'in değil benim işimdi. Bir süre karşılıklı sustuk. Daha sonra yıllardır sürekli sattığı selüloidden yapılmış başlarını sallayan küçük kazları anlatırken, içinden vişne likörü ve bir vişne çıkan şişe biçimindeki o eski çikolataları anlatırken ya da uçurtma için en iyi ve en ucuz çıtayı İstanbul'da nerede bulabileceğini anlatırken, Alaaddin'in müşterileriyle arasında kendisinin de bulamayacağı kelimelerle anlatılabilecek bir bağ olduğunu anladım. Babaannesiyle dükkana gelip o zilli çemberlerden alan küçük kızı da, Fransız dergisini kapıp dükkanın bir köşesine çekilip sayfalar içindeki çıplak kadınla kaşla göz arasında sevişmeye teşebbüs eden sivilceli delikanlıyı da seviyordu. Hollywood yıldızlarının inanılmaz hayatlarının hikaye edildiği romanı alıp gece evde okuyup ertesi sabah bu bende varmış diye iade etmek isteyen gözlüklü banka memuresini de seviyordu. Kur'an okuyan kız posterinin resimsiz bir gazeteye sarılmasını özellikle rica eden ihtiyarıydı. Ama gene de ihtiyatlı bir sevgiydi bu. Moda dergilerinin içindeki patronları harita gibi açıp dükkanın ortasında kumaş kesmeye kalkışan ana kızı, oyuncak tanklarını daha dükkandan çıkmadan önce savaşa tutuştururken birbirleriyle dövüşerek kıran çocukları belki biraz anlıyordu da. Kalem şeklinde el feneri ya da kuru kafalı anahtarlık soran insanların kendisini hiç bilmediği, hiç anlayamadığı bir alemden sanki işaretler yolladığı duygusuna kapılıyordu. Karlı bir kış günü dükkanına gelip öğrenci ödevleri için kullanılan kış manzarasını değil, ısrarla yaz manzarasını isteyen esrarengiz adam hangi esrarın belirtisini taşıyordu? Bir gece tam dükkanı kapamak üzereyken içeri giren iki karanlık kişi, hazır elbiseler giyen, kollarını aşağı yukarı kaldıran boy boy bebekleri, canlı bebekleri tutan doktorlar gibi dikkat, şefkat ve alışkanlıkla ellerini almışlar, pembe yaratıkların gözlerini açıp kapayışlarını büyülenmiş gibi seyretmişler, bir şişe rakıyla birlikte bir bebeği paketlettirip Alaaddin'in tüylerini ürperten karanlığın içinde kaybolmuşlardı. Buna benzer birçok olaydan sonra başına geldiği gibi şimdilerde de Alaaddin rüyalarında dükkanından kutular ve plastik torbalar içinde sattığı bebekleri görüyor. Geceleri dükkanını kapadıktan sonra bebeklerin ağır ağır gözlerini açıp kapadıklarını, saçlarının uzadığını hayal ediyordu. Acaba bu neyin işareti diye soracaktı belki de bana. Ama fazla konuştuğunu, kendi dertleriyle dünyayı fazla işgal ettiğini birden hissediveren vatandaşlarımızın kapıldığı o çaresiz ve hüzünlü sessizliğe kaptırmıştı kendini. Bu sefer sessizliğin uzun bir süre bozulmayacağını bilerek karşılıklı sustuk. Çok sonra evden özür diler gibi bir havayla çıkarken Alaaddin, artık benim daha iyi bileceğimi, artık benim istediğim gibi yazacağımı söyledi. Bir gün belki o bebeklerden ve rüyalarımızdan söz açan iyi bir yazı yazabilirim sevgili okurlarım. 5. Bölüm. Çocukluk bu. İnsan terk ederken bir sebep gösterir, bunu söyler. Karşısındakine cevap verme hakkı tanır. Öyle durup dururken gidilmez. Yok, çocukluk bu. Marshall Prost. 19 kelimelik terk mektubunu Rüya Galip'in her zaman telefonun yanı başında durmasını istediği yeşil tükenmez kalemle yazmıştı. Kalemi ortalıkta göremediği, sonraki araştırmalarında evde de bulamadığı için Galip Rüya'nın mektubu kapıdan çıkmadan son anda yazdığına karar verdi. Mektubu yazdıktan sonra Rüya kalemi belki lazım olur diye son anda el çantasına atmış olmalıydı. Çünkü 40 yılın tekinde birisine özene bezene mektup yazmaya kalktığında bu mektubu Rüya hiçbir zaman bitirmez, bitirse zarfa koymaz, koysa postalamazdı. Severek kullandığı şişman dolma kalemi her zamanki yerinde duruyordu. Yatak odasındaki çekmecenin içinde. Mektubun üzerine yazıldığı defter kağıdının hangi defterden koparıldığını anlamak için Galip aralıklarla uzun vakitler harcadı. Gecenin geç saatlerinde Rüya'nın Celal'in öğüdü üzerine, kendi geçmişinin küçük bir müzesini kurduğu eski dolabın çekmeceleri içinden çıkardığı defterlerin sayfalarını mektubun kağıdıyla karşılaştırdı. yumurtanın düzinesinin 6 kuruştan hesaplandığı ilkokul aritmetik defteri, din dersinde zorla tutulmuş ve arka sayfalarına sıkıntıyla gamalı haçlar, Şaşı Hoca'nın karikatürü çizilmiş dua defteri, kenarlarına etek modellerinin çizildiği ve bazı uluslararası film yıldızlarının, yakışıklı yerli sporcuların, pop şarkıcılarının adlarının yazıldığı bir edebiyat defteri. Hüsnü aşk imtihanda gelebilir. Çok sonra her seferinde aynı kolaylıkla hayal kırıklığı uyandıran çekmece içlerinde, aynı çağrışımlara bomboş el eden kutu diplerinde, yatak altlarında ve hiçbir şeyin değişmediğine galip inandırmak ister gibi aynı kokuyla kokan rüyanın elbise ceplerinde yaptığı son bir araştırmadan ve sabah ezanından az sonra gözü yeniden eski dolaba takılınca galip gelişi güzel uzattığı elinin altında mektup kağıdının kopartıldığı defteri buldu. Daha önceden karıştırdığı ve sayfalarındaki resimlere ve yazılara, 27 Mayıs askeri darbesini ordumuz iktidar ormanlarımızı tahrip ettiği için yapmıştı. Hidra'nın kesiti babaannenin büfesinde duran mavi vazoya benziyordu. Dikkat etmediği defterin ortalarında bir sayfa acımasız bir telaşla yırtılmıştı. Bu acımasız telaştan ve bütün gece topladığı öteki küçük ayrıntılar gibi, birbirlerinin üzerine domino taşları gibi yığılan çağrışımlardan ve küçük bulgulardan başka hiçbir sonucu olmayan bir ayrıntı. Çağrışım. Yıllar önce ortaokuldayken Rüya ile aynı sınıfta, ayrı sıralarda oturdukları zaman eğlence ve sabırla katlandıkları gudubet tarih hocası, kağıt kalem çıkarın diyerek birdenbire hazırlıksız yakaladığı sınıfın imtihan korkusuyla büründüğü sessizlikte, defterlerden telaşla yırtılan sayfaların hışırtısını işitmeye dayanamazdı hiç. "Defterlerinizi yırtmayın!" diye bağırırdı cırlak sesiyle. "Dosya kağıdı isterim." "Bu milletin defterlerini yırtan, malını tahrip eden Türk değildir, soysuzdur, sıfır vereceğim." "Verir," dedi. Küçük bir bulgu. Anlaşılmaz aralıklarla çalışan buzdolabı motorunun arsızca bozduğu gece yarısı sessizliğinde, kim bilir kaçıncı kere karıştırdığı elbise dolabının dibinde, Rüya'nın giderken yanına almadığı nefti renkli topuklu ayakkabılarının arasında galip çeviri bir polisiye roman gördü. Evin içinde yüzlercesi olduğu için ilgilenmeyecekti. Ama dolap tiplerinde, çekmece köşelerinde bulup dokunduğu her şeyi karıştırmaya bir gecede alışan eli, üzerinde iri gözlü, küçük hain bir baykuşun görüldüğü bu kara kitabın sayfalarını kendiliğinden çevirince, içinde iyi kağıda basılı bir dergiden kesilmiş bir resim buldu. Çıplak ve yakışıklı bir erkek. Galip bir içgüdüyle erkeğin büyüklüğünü kendisininkiyle karşılaştırdığı sakin erkeklik organına bakarken, Alaaddin'den aldığı bir yabancı dergiden kesmiştir diye düşündü. Çağrışım. Rüya, Galip'in polisiye romanlara katlanamadığı için elini sürmediğini bilirdi. İngilizlerin en İngiliz, şişmanların tam şişman, suçlu ve kurbanlar da dahil olmak üzere geri kalan bütün özne ve nesnelerin de ya birer ipucuna benzediği ya da yazar onlara zorla ipucu taklidi yaptırdığı için kendilerine benzeyemedikleri bu yapay dünyada Galip vakit geçiremezdi bir türlü. "Vakit geçiriyorum işte," derdi Rüya, polisiye romanla birlikte Alaaddin'in dükkanından aldığı fındık fıstığı yutarken. Galip bir keresinde Rüya'ya yazarın da katilin kim olduğunu bilmediği bir polisiye romanın yazılırsa okunabileceğini söylemişti. Böylece nesneler ve kahramanlar her şeyin farkında olan yazarın zoruyla ipuçları ve sahte ipuçları kisvesine bürünmeden, hiç olmazsa polisiye yazarının hayallerini değil, hayatta oldukları şeyleri taklit ederek kitapta durabilirlerdi. Galip'ten daha iyi bir roman okuyucusu olan Rüya, böyle bir romanda ayrıntı bolluğuna nasıl bir sınır getirileceğini sormuştu. Çünkü ayrıntılar bu romanlarda hep bir amacı işaret ederlermiş. Ayrıntılar. Rüya evden çıkmadan önce üzerinde iri bir kara fatma ile üç küçük hamam böceği resminin tüketicileri korkuttuğu böcek ilacını helaya, mutfağa ve koridora bol bol sıkmıştı. Hala kokuyordu.